ayrım 11. Sayfa 150. 18 milyon Türk ne olacak? Tasvir gazetesinin zayıf baş muharriri Zeyyat Ebu Ziya İtalya'ya gitti. Oradan gazetesine gönderdiği sansasyonel haberler arasında Balkanlardan İtalya'ya kaçmış olan 2500 Türk'ü kurtaralım, bunları mahkemeye sevk edip asacaklar diye feryadü figan ediyor. Haber ilk görüşte hakikaten ürkütücüdür. 2500 Türk öldürülecek. İnsan hakikatleri bilmezse bu şekilde sadece gazete sürümü için uydurulan haberler karşısında elbette üzülür. Hakikat şudur, evvela bu 2500'ün ancak 1000 kadarı Balkanlı Türktür, diğerleri İslam fakat Türk değildirler. Yugoslavya Almanya tarafından işgal edilince firari Kudüs müftüsü Hüseyin Almanlarla işbirliği yapmış ve Almanlar tarafından harp etmek için Balkanlı Müslümanlar arasında propagandaya başlamıştır. Bu surette bir tümen teşkil edilmiş ve bu tümen Almanlar hesabına çalışmıştı. Yani faşizmin zaferi için müttefiklerle harp etmişti. Bilahare bunlar İtalya cephesine gönderilmiş ve İtalya'nın işgalinde bu tümenden arta kalan 2500 kişi İngiliz ve Amerikalılara teslim olarak esir kamplarına götürülmüştü. Ortada kaçan kimse yoktur. Bugün Balkanlarda başka Türk yok mu? Niçin Balkanlı yüz binlerce Türk kaçmamıştır da bunlar kaçmıştır? Yalnız bunlara mı zulüm yapılacaktır? Sonra kaçacak yer olarak İtalya'yı mı buldular? Şimdi bazı gazeteler bu uydurma haberi okuyup bu 2500 Türk'ün akıbeti ne olacak? Peker kabinesinden soruyoruz, diyorlar. Biz bu 1000 Türk'ün akıbetini değil, 18 milyon Türk'ün halini soruyoruz. Marco Paşa 20, 5 Mayıs 1947. Yaşasın millet! Ne hoş manzara! Atatürk'ün kurduğu parti, Atatürk'ün istiklal anlayışını müdafaa ettiği için bir mecmuayı parçalatıp matbaasını bastırıyor. Karşı tarafta hürriyet ve demokrasi mücadelesi yaptığını söyleyen partinin şeflerinden zavallı bir ihtiyar, Turancı faşistlerle işbirliği ederek güya iktidardakilere hücum ediyor. Bir taraf ötekinin komünistlerle işbirliği ettiğini, öteki ise bu tarafın komünistleri himaye ettiğini haykırıyor. İktidar partisi, Cumhuriyet ordusunun başında 20 sene duran adamı komünistlerin oyuncağı gibi göstermekten çekinmiyor. Muhalefet, iktidarın komünistleri himaye ettiğini ispat için bugünkü İçişleri Bakanı'nın bazı sözlerine ve Milli Eğitim Bakanı'nın bazı işlerine dayanıyor. Demokrasi ve hürriyet mücadelesinin şeflerinden biri, demokrasiye aykırı kanunlar kalkmalıdır diyor ve koca kongreler bu uğurda yemin ediyor. Aynı hareketin şeflerinden biri, ilim kürsüsünde serbestçe ders vermelerine bu demokrasiye aykırı kanunların bile müsaade ettiği bazı vatandaşları alaşağı etmeli, ezmeli diye yırtınıyor. Devlet reisinin bugün hain dediği kimseler yarın kahraman rolüne çıkıyorlar. Mahkemeler anayasaya aykırı buldukları fiillerin suçlularını cezalandırmak için madde bulamadıklarını ileri sürüyorlar. Kendisi, 3-5 maceracının sözüne kanan zavallı bir ihtiyar başka birine seni kandırdılar diye haykırıyor. Bir kör dövüşüdür ki içinden çıkılır gibi değil. Ortada fikir yok, küfür var. Millet menfaati yok, iskemle kavgası var. Millet bir kenarda, günden güne işlerin iç yüzünü anlayarak kendisine yabancı olan bu aylakçıların kendisine yabancı olan kavgalarını seyirle ve eninde sonunda gelecek kendi gününü beklemekle meşgul. Yaşasın millet! Marco Paşa, 21, 12 Mayıs 1947. Milleti aldatmasınlar. Hasan Saka hükümeti güya hayatı ucuzlatacak tedbirler alıyormuş. İlk tedbir Amerika'dan ucuzlatma mütehassısı getirtmek olacakmış. O tedbiri alacaklarını biliyoruz. En alamet tedbir odur zaten. Alamet büyük. Bize kalırsa hükümet bu işi yapamaz. Çünkü bugün Türk piyasasına Amerikan malları hakimdir. Dışarıdan gelen malların %70'i bu mallardır. Bunlar için gümrük tarifesi %50 nispetinde ucuzlatılmıştır. Aynı zamanda Türk parası alış kabiliyeti bakımından bugün doların elinde oyuncaktır. Yunanistan'a, İngiltere'ye daha başka yerlere gıda maddeleri gönderiyoruz. Bu maddeler istihsal fazlamız değildir. İstihsal üretim. Bizim yiyeceğimizden kesilerek midemizden çekip çıkarılarak ihraç ediliyor. Az olan şey ise derhal kıymet kazanır, pahalılaşır. Amerika mallarını ucuzlatırsa bunları ucuza alabiliriz. Hasan Saka hükümeti Amerika'yı böyle bir ucuzlatmaya zorlayacak kudrette değildir. Amerika muamelelerini peşin para ile yaptığından ondan mal almak için dövize yani dolara ihtiyacımız vardır. Elimizde dolar bulunmadığına göre dışarı mal satmak suretiyle ancak bunu temin edebiliriz. O halde Hasan Saka hükümeti ihracatı durdurup yerli gıda maddelerini ucuzlatmak imkanından da katiyen mahrumdur. Bir Fransız gazetecisinin sözünü değiştirip diyebiliriz ki, Hasan Saka hükümetinin Amerika karşısında eli kolu bağlıdır ve bu hükümet hayatı ucuzlatmak gibi müstakil ve milli bir iktisadi politika takip etmek imkanına katiyen malik değildir. Anlaşılan Hasan Saka hükümeti yine Halk Partisi hükümetlerinin meşhur yalan vaatleriyle çalışıyor. Doğru iş, milleti aldatmaktan artık vazgeçsinler. Marco Paşa 23, 10 Ekim 1947. Genç arkadaş, yurdunu, milletini, dünyada her şeyin üstünde tut. Bütün varlığını bu toprakları şenlendirmek, bu topraklar üstünde yaşayan insanların yüzünü güldürmek yolunda harca. Birbirini boğazlamadan yaşamak isteyen bütün insanlara dostluk göster. Kendi menfaatleri için dünyayı kana bulamak isteyenlere inanma. Bunları insanlığın, yurdunun ve milletinin düşmanı say. Yurduna açık veya gizli yollardan girmek ve yerleşmek isteyen yabancılara yüz verme. Seni sömürmek ve köle etmek isteyen böyle düşmanlara karşı kafanla, kaleminle, gerekirse kanınla mücadele et. Bu millete dayanmadıkları için herhalde yabancı bir devlete dayanmak lazım olduğuna seni inandırmak isteyenlerin sözlerine kanma. Müdafaa edilecek fikirleri olmadığı için her türlü fikre düşmanlık edenleri ve etraflarına sadece kabiliyetsiz, cahil sürüler toplamak isteyenleri arana sokma. Seni maceralara sürüklemek isteyen gafillere yüz verme. Bu milletin binbir yarasına merhem olmayı bir yana bırakıp dipsiz maceralar peşinde yabancı ülkeler zapt etmek hülyalarıyla halkı kırdırmak, bu arada külah kapmak isteyen vicdansızların parlak sözlerine kulak asma. Çünkü sen büyüklük delisi zevzeklerin, Hitler kahküllü kaçıkların oyuncağı olamayacak kadar ağırbaşlısın. Ve hele her şeyin başında seni aldatarak alçakça işlere oyuncak etmek isteyen düşmanınla sana hakikati söyleyen dostunu birbirinden ayırmasını bil. Bunu senin zekandan ve namusundan bekleriz. Merhum Paşa 1. 26 Mayıs 1947. Aczimiz. Biz fikirlerimize düşman olanlarla her şekilde mücadeleye hazırız. Yazı ile, sözle, gazete çıkararak, kitap neşrederek, mahkeme karşısına çıkarak, hatta hapse girerek. Memleketin ve milletin hayrına olduğuna inandığımız fikirleri her zaman ortaya dökeceğiz. Hiçbir şeyden yılmayacağız. Çünkü halkın bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar bu uğurda nasıl savaştığımızı herkes gördü, anladı. En sinsi iftiralara, en barbarca taarruzlara uğradık. Matbaalarla, mürettiphanelerle, bayilerle uğraştık. İnsanı canından bezdirecek zorluklarla karşılaştık. Fakat davamızdan bezmedik. Tehditler bizi yıldırmadı. Zorluklar yolumuzdan döndürmedi. Yalnız bir noktada aczimizi itirafa mecburuz. Biz hiçbir zaman düşmanlarımızın bize karşı kullandıkları silahları kullanamayacağız. Çünkü bu silahlar bizim elimizi süremeyeceğimiz kadar kirli ve korkakçadır. Bir gazetenin kanun dairesinde çıkmasına müsaade ettikten sonra onu kanunsuz yollardan sattırmamak, binlerce lira sarfıyla basılan 40-50 bin gazeteyi keyfi bir emirle ve bütün kanunlara rağmen toplatmak, İdarehaneleri mühürletip açtırmamak yahut da gece vakti satılmış adamlara idarehane soydurup yazı, resim, evrak, defter çaldırmak, sonra da hain dedikleri insanlardan çaldıkları bu yazılarla başka bir gazete çıkarıp 5-10 kuruş kazanmaya kalkışmak. Hayır, bunlar bizim yapabileceğimiz işler değil. İtiraf ediyoruz. Bu hususta hasımlarımızdan çok gerideyiz. Merhum Paşa 2. 16 Ekim 1947. Milletin postunu paylaşıyorlar. Ey benim bahtı kara milletim! 800 yıldan beri seni ya sana yabancı olanlar yahut da arandan çıktıkları halde sana yabancılaşmış bulunanlar sömürdü. Bahtını ellerine teslim ettiklerinin menfaatleri sana yabancı, zevkleri sana yabancı, sanatları sana yabancı, dilleri sana yabancıydı. Seni çoluğundan çocuğundan, çiftinden çubuğundan ayırıp cepheden cepheye sürerken yürekleri elbette ki sızlamadı. Çünkü onlar kendi şan ve şereflerini, kendi keselerinin dolmasını düşünüyorlardı. Sen sıcağın, kurağın, eşkıyanın elinde kırılırken onlar saraylar, köşkler yaptırmak, buzlu rakılar içip çırçıplak karılarla sazlı sözlü ahenkler etmek sevdasında idiler. Bu hep böyle sürdü. Sana bazen kulumuzsun, bazen efendimizsin demelerine rağmen hiçbir şey değişmedi, değişemezdi. Sen kendi bahtını kendi eline almadıkça, sen sana yabancılaşmış olanların hala senin adına konuşmalarına göz yumdukça hiçbir şey değişmez. Bak, derdine derman olacaklarını umup peşlerine takıldıkların dün seni ezenlerle bugün can ciğer oluverdiler. Yan yana gezip tozuyor, bir sofrada kadeh tokuşturuyor, aynı odada kadınların kucaklarında yatıyorlar. Başka türlüsünü mü bekliyordun? Dünkü kurtların bugün kuzu oluvereceklerini mi sanmıştın? Boş hülyalara kapılma. Onlar büyük lokmayı kim yutacak diye ikide bir kendi aralarında kapışsalar bile eninde sonunda sana karşı birleşirler. Aman dikkat et, galiba yine senin postunu paylaşıyorlar. Merhum Paşa 3, 25 Ekim 1947. Fikir ve küfür. Bir yıldan beri bu gazetede türlü fikirler ortaya attık. Bu fikirler yüzünden türlü hücumlara uğradık. Biz isterdik ki bize hücum edenler karşımıza, yani halkın önüne yine bir takım fikirlerle çıksınlar. Ne gezer? Onlar sadece sövmüşler. Gaziantep'ten İstanbul'a, İzmir'den Samsun'a ve Çarşamba'ya kadar yurdun dört bucağında çıkan bir sürü gazete ve dergide aleyhimizde 300'den fazla yazı çıkmış. Hepsini gözden geçirdik. Bir tekinde olsun, bir tek fikrimiz, bir tek satırımız ele alınıp çürütülmemiş. Sadece küfür edilmiş. Biz demişiz ki, bu memleketin istiklali her şeyden üstündür. Milletin oluk gibi kan akıtarak kazandığı bu istiklali siyasi oyunlara alet edip elden kaçırmayalım. Sömürücü devletlerin elinde oyuncak olmayalım. Cevap vermişler, hain, satılmış, Bolşevik ajanı. Biz demişiz ki, yabancı sermayeye imtiyazlar vermeyelim. Memleketin mali ve askeri işlerine yabancılar burunlarını sokmasınlar. Hem soyuluruz hem de bir dünya patırdısı çıkarsa arada biz eziliriz. Cevap vermişler, demokrasi düşmanı, Moskova ağzı konuşan kızıl. Biz demişiz ki, halkın selametini temin ile vazifelendirilmiş olanların siyaset oyunlarına katılmaya, halka zulmetmeye, onu dövmeye ve halkın sırtına binmeye, onu tabutluklara kapatmaya hakları yoktur. Bunun önüne geçilsin. Cevap vermişler, bozguncu, devlet düşmanı, anarşist. Biz demişiz ki, yıllardan beri arkası gelmeyen dalavereler, arsa oyunları, memleket dışına para kaçırma rezaletleri, esrarı çözülmeyen cinayetler, millet malı soygunculukları alıp yürümüştür. Öte yanda millet kara sabanın arkasında donsuz didiniyor. Bu gidişatın sonu hayra çıkmaz. Cevap vermişler. Müfsit, tezvirci, komünist. Biz bir fikir ortaya atmışız, onlar bize cevap yerine küfür savurmuşlar. Bu türlü bir mücadelenin zevkli olmadığı meydanda, lakin yüreğimizi ferahlatan cihaz şu ki, halk o iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırmakta hiç şaşmayan varlık, hep bizim tarafımızı tutuyor. Var olsun. Merhum Paşa 4, 1 Kasım 1947. Bir gazete çıktı. Bir gazete çıktı 1947 yılında Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde dünyanın en medeni şehirlerinden İstanbul'da haftada bir defa şu elinizde tuttuğunuz gazetecik kadar dört küçük sayfalı bir gazete çıktı. Bu gazete ancak 22 sayı çıkabildi efendim. Muhtelif fasılalarla, bazen neşriyatını durdurarak, bazen ara vermek mecburiyetinde kalarak, gecikerek, okunmayacak kadar fena baskı ile utanarak çıkmak suretiyle ve bütün bu mecburiyetlerden dolayı çok sabırlı okuyucuların tahammülünü suistimal ettiğinden mahcup olarak ancak 22 sayı çıkabildi. Bu 22 sayı ile Türkiye'de baskı rekoru kırdı. 60 bin basarak birçok para kazandı. Fakat kendisine tahmin edilemeyen zorluklar çıkarıldığından tek yolunda yürüyebilmek için muhtaç olduğu teknik vasıtalara ve bunların insafsız ve korkak sahiplerine hayret edilecek yüksek fiyatlar ödeyerek korkak ve aç gözlerini parayla doyurdu. Bu 22 sayıda hiçbir gazeteye yapılmadık şekilde ona gazeteler insafsızca hücum ettiler, iftira ettiler. Matbaacılara basmamaları için gizli emirler verildi. Bayiler satmamaları için el altından tehdit edildi. Bu gazeteyi satıp ekmek parası kazanan çıplak ayaklı 7-8 yaşındaki çocuklar toplanarak parmak izleri alınmak suretiyle sabıkalılar sınıfına ithal edildi. Birçok vilayetlerde resmi makamlar tarafından sattırılmaması için zorluklar çıkarıldı, hatta men edildi. Bu gazeteyi satanlardan Türkiye'de ilk defa olarak seyyar satıcılık vesikası, muayene kağıdı soruldu. Yine Türkiye'de ilk defa olarak 15 yaşından küçük diye çocuklara sattırılmadı. 22 sayıda İstanbul, Ankara ve İzmir'de, daha başka vilayetlerde 33 defa nümayişler tertip ettirildi, gazeteler yırttırıldı, ayaklar altında çiğnetildi, hatta şöyle bir vaka oldu. Bir vilayette alakalılar yahut kendilerini alakalı sananlar işçilere para dağıtarak bu gazeteyi alıp yırtmaları, miting yapmaları için emir verdiler. Filhakika miting yapıldı ama işçiler kendilerine verilen para ile söylenilen gazeteyi değil, Ulus gazetesini alıp yırttılar. Bir vilayette de miting hazırlandı, gazete istasyona çıkar çıkmaz yırtılacaktı fakat gazete çıkarılan zorluklar yüzünden geç kaldığı için o vilayete beklenilen trenle yetişemedi. Bu surette yapılamayan miting için ertesi gün gazetelere şöyle bir havadis iletildi. Dün nokta nokta gazetesi aleyhinde bir miting tertip edilmişse de idari makamlar mani olmuşlardır. 22 sayıda bu gazete 4 neşriyat müdürü, biri şapirograf olmak üzere 11 matbaa değiştirmek mecburiyetinde kaldı. Bu 22 sayıda 10 defa mahkemeye verildi, 3 muharir muhtelif müddetlerle üst üste mahkum oldu. Öyle İzmir'deki gibi sürülerek değil, takılmak suretiyle bütün İstanbul'da kelepçeli dolaştırılarak teşhir edildi. Neler geldi o gazetenin başına efendim? Bütün bunların daha azı, daha çoğu putperestler tarafından ilahlara tapanlara, ilahlara tapanlar tarafından tek Allah'a tapanlara, onlar Yahudilere, Yahudiler Hristiyanlara, Hristiyanlar İslamlara, Katolikler Protestanlara, Fransa'da kralcılar tarafından cumhuriyetçilere yapılmıştı. Şiddet, cebir ve tazik edenlerin değil, bunlara çarpılanların muzaffer olduğu meydandadır. Nitekim budandıkça aynı fikrin filiz verdiği, geliştiği görüldü. O gazetenin yerine aynı yolda kaç gazete çıktı. O gazete para kazanmayı birinci plana almayan arkadaşlarının intişarından memnunluk duydu. Yeri boş kalmadı. Bütün bunlar neden yapıldı? O gazete komünistmiş dediler. Halbuki değildi. 22 sayısında komünizme ait bir kelime bulanların alnı karışlanır. Bu iftirayı komünizmin ne olduğunu bilmeyenlerle bildikleri halde işlerine gelmeyenler yaptı. O gazete ferdin ve milletin istismarına mani olmak, insanların hak ettikleri ve layık oldukları kadar kazanmaları, sefaletten kurtulmaları, bir kelime ile demokrasiye kavuşmaları için kendi vadisinde mütevazi şekilde vazifesini yapmaktaydı. Türk mizah edebiyatında günlük gazetelere kadar takip ve taklit edilen bir yeni devir, çığır açmıştı. Ya, işte böyle efendim. Neler geldi o gazetenin başına? Malum Paşa 1. 8 Eylül 1947. Çok yaşayın. Amerikan milletvekilleri kendi hükümetlerinden sormuşlar. Şu Türkiye'ye para verip yardım edelim diyorsunuz ama orası demokrasiden uzak, basın hürriyetinden mahrum bir memlekettir. Bu nasıl olur? Amerikan hükümeti de siyaseti icabı cevap vermiş. Yok efendim, Türkiye'de dehşetli bir demokrasi, mostralık bir basın hürriyeti vardır. Paramız ziyan olmaz der ya, Amerika bu. Malını satacağı, gerekirse ateşe süreceği bir memleketi kötüler mi? Sayın Recep Peker de parti grubundaki demecinde birçok kerametleri arasında Türkiye'de tam demokrasi ve tam basın hürriyeti vardır buyurmuş. Buyurur ha. O makama buyurmak için geçti. Ama bu buyruklarını pekitmek için Amerikan hükümetinin yukarıdaki yalanlarını şahit göstermesi garibimize gitti. Türkiye hakkındaki bütün bilgilerini Ankara'da Süreyya Bar ile Karpiç Lokantası'ndan, İstanbul'da Park Otel ile Taksim Gazinosu Pavyonu'ndan edinen sarhoş Amerikan gazetecileri, memleketimizi kokteyl partilerin buğusu, lüks otomobillerin camları arkasından seyreden saf Amerikan diplomatları, dünya pazarlarını paylaşmaya çalışan oyunbaz siyaset adamları, Türkiye'yi güllük gülistanlık göstermekte menfaat bulabilirler. Türkiye'de millet hakikatte ne haldeymiş, Amerika'nın nesine gerek, o kendi alışverişine bakıyor. Fakat biz yurdumuzda hürriyet var mı, demokrasi var mı, bunu Amerikan hükümetinden mi öğreneceğiz? Türkiye'de demokrasinin ne halde olduğunu, Sinirkent'te sırtına binilen, Karaköse'de sopa ile dövülen, İzmir'de silahla dağıtılan, 21 Temmuz seçimlerini ve muhtar seçimlerini gözüyle gören, geçim darlığı içinde kıvrandığı halde meram anlatacak kimse bulamayan Türk milleti bilmiyor da, 2,5 Amerikan hariciyecisi biliyor, öyle mi? Türkiye'de basın hürriyetinin ne demek olduğunu, sıkı yönetim emriyle, mahkeme kararıyla gazeteleri kapatılan, gazeteleri çiğnetilen, mahkemeden mahkemeye sürüklenen, hapislere atılan, bileklerine kelepçe vurulan, basın kartı elinden alınan, yabancı ajanı diye damgalanan yüzlerce Türk gazetecisi bilmiyor da 10 bin kilometre uzakta politika oyunları çeviren 3-5 bezirgan biliyor, öyle mi? Hiç zahmet etmeyin Peker'im. Görünen köy kılavuz istemez, memleketi gırtlağına kadar borca sokup getirttiğiniz hurda silahlar, köhne mallar, zehirli naylonlar yetmedi de, şimdi millete şirin görünmek için yüz suyu döküp dışarıdan çürük şahitler tedarik etmek hevesine mi kapıldınız? Kendi milletinizin hükmüne bu kadar boş mu veriyorsunuz? İlahi şekerim, siz çok yaşayın. Malum Paşa 2, 15 Eylül 1947. Bekliyoruz. Bu memlekete Lozan'da tam istiklal sağlayan, yabancı orduların ve yabancı sermaye köleliğinin Türkiye'den kovulma ilamını imzalayan İnönü'dür. Bu memleket halkını ileri medeniyet seviyelerine ulaştırmanın tek yolunu halk tabakalarının ve köylünün irfanını yükseltmede bulan ve ilk öğretim seferberliğini açan İnönü'dür. Hür ve namuslu kafaların yetişmesi için her türlü fikir mahsulünü yakından tanımak gerektiğini görerek dünya klasiklerini büyük bir hamle ile dilimize kazandıranların öncüsü İnönü'dür. Irkçılığın ve Turancılığın millet ve yurt için nasıl korkunç bir tehlike olduğunu en açık bir dille dünyaya ilan eden de İnönü'dür. Ama şimdi bir yardımın yanına katılan istiklal kırıcı şartları sevinçle karşılamak isteyen kimseler borularını öttürebiliyorlar. Tekrar yabancı sermaye köleliğine girmeyi özleyenler en iyi vatansever rolündeler. 18 milyona irfan nurunu götürebilmek yolunu tutan, içeride ve dışarıda dostun düşmanın hayran olduğu hür düşünce ve çalışma yuvaları, köy enstitüleri, atılan tırpanlarla ortaçağ müesseseleri haline getirilmek üzere. Her cildinin başında İnönü'nün insanlığa ve fikir hürriyetine övgü halinde bir ön sözünü taşıyan dünya fikir ve sanat eserleri, ahmak kafalar tarafından yasak kitaplar listesine sokulmak üzere. Okul kitaplarından halkçı yazıları çıkarıp padişahlık destanları koymak, üniversitelerde Nazi usulü temizlemeler yapmak isteyenler var. Irkçılar İnönü'nün söylediği hakikatlerle askeri mahkeme kararlarını mecmualarında alt alta basıp hakikatleri çürütmeye yeltenecek kadar ileri gidiyorlar. Halbuki İnönü bugün de devlet başkanı. Lozan kahramanının bu korkunç gidişata müdahale edeceği anı beklemek hakkımızdır. Malum Paşa 3, 22 Eylül 1947. Bir alçak. Bir alçak, 10 parmağında 10 kara, kendisi gibi olmayanlara yani namuslu insanlara saldırıyor. Her şeyi kendi çirkef vicdanı gibi satılık sanan hayasız, bu vatanın şu veya bu gavura peşkeş çekilebileceğini iddia ediyor. Dün bu memlekete iki şişe birayı Almanlara devretmeye hazır olan basılı kağıt bezirganı, şimdi istiklalinin üstüne titrediğimiz aziz yurdumuza 3 bardak viskiye müşteri arıyor. Ama bu topraklar olsun, bu topraklarda alınlarının teriyle yaşayan asil insanlar olsun, hiçbir zaman o çirkefleri kusan, ciğeri 5 para etmez kalem orospusu gibi ortamalı değildir. Ne Moskova satılır ne Amerikalıya. Bu alçak, Amerika'nın Türkiye'yi himayesinden bahsediyor. Müstakil bir devlet için himayenin ne demek olduğunu bu millet bilir. Bir zamanlar böyle bir himayeden canını zor kurtarmıştı. Daha geçenlerde Almanlar da Çekoslovakya'yı himayeleri altına almışlar ve orada bir himaye idaresi kurmuşlardı. Bugün de bütün müstemlekeler birer sömürücü devletin himayesi altındadırlar. Atatürk'ün idaresinde koca bir milletin oluk gibi kan dökerek istiklalini kazandırdığı bu toprakları Amerikan bankerlerinin himayesine vermekte bu ne acele böyle? Bu alçak istediği gavurun himayesine sığınsın, varlığını sinsi ve açık her tecavüze karşı dişiyle tırnağıyla korumasını bilen bu millet elbet dostunu düşmandan ayıracak ve bu satılık işporta malını layık olduğu çöplüğe dökecektir. Bakalım himayelerine güvendiği misterler onu bu korkunç akıbetten kurtarabilecekler mi? Malum Paşa 4, 29 Eylül 1947. Her şey tamam. Bu memleketin bütün davaları, ister içtimai, ister iktisadi, ilah bütün meseleleri düzene girdi. Her taraf sağımız, solumuz, önümüz, ardımız güllük gülistanlık oldu. Bizi meşgul edebilecek bir tek iş kaldı. Demokrasiyi bu memlekete biz soktuk. İleri hürriyeti sen getirdin, ben getirdim davası. Sanki hiç uğraşacak, kafa patlatacak dertlerimiz yokmuş gibi. Hem telaşa, endişeye, meraka ne hacet? Tarih bu vakayı kaydederken herkesin hakkını kendine vermekte hata etmez. CHP olsun, DP veya müstakil olsun, ister muvafık, isterse muhalif olsun, hepimiz çalışmalarımızı, gayretlerimizi bu milletin ıstıraplarını dindirmek yolunda harcamalıyız. Bizi içine düştüğümüz çıkmaz denecek derecede müthiş ve feci durumdan kurtaracak rota budur. Bir tarafta hayat pahalılığı, içtimai bir yıkılış şeklinde tecelli ederken, öte yanda ekonomik hercümercin neticesi olarak sefalet günden güne artarken, hastalık bu milleti için için kemirirken, uğraşacak dava mı yok, a efendiler? Serseri çocuklar bir yara gibi ortada dururken, verem gençliğin büyük bir kısmını silip süpürürken, ölüm nispeti doğumundan defalarca fazla iken, etin kilosu 2 lirayı tecavüz ederken, ekmeğin kilosu 30 kuruştan aşağı olamazken, kış geldi henüz su İstanbul'un yakacak derdi halledilmemişken, herkesin cebi devlet bütçesi gibi tam takır iken uğraşacak mesele mi yok a efendiler? Efendiler ayıptır. Biraz da bu memleketin, bu milletin dertlerine deva, yaralarına merhem olmaya çalışalım. Gerisi kolaydır. Malum Paşa, 26 Ekim 1947. Sabahattin Ali, bütün eserleri 9, Marco Paşa yazıları ve ötekiler, derleyen Hikmet Altın Kaynak, Cem Yayınevi, İstanbul 1986, 144 sayfa.